Ayrım 14.
Bu hesaplamada bir seçim çevresine en az 3 milletvekili düşecek şekilde işlem yapılır. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanunun 4. maddesi seçimlerde her muhtarlık bir seçim bölgesidir diyerek seçim bölgelerini tanımlamıştır. Seçim bölgesindeki seçmen yoğunluğu, mesafe durumu ve ulaşım güçlüklerine göre seçim bölgeleri sandık bölgelerine ayrılabilir. Söz konusu yasanın 5. maddesi bu konuyu düzenlemiş olup seçmen sayısı 400'ü aşmayan seçim bölgelerinde seçmenler oylarını tek sandıkta kullanabilirler. Seçim bölgeleri seçimlerin doğurdukları sonuç itibariyle bölünemeyen en küçük yerel ve genel yönetim birimi muhtarlıktır. Seçimle iş başına gelen en küçük yönetim organları muhtar ve ihtiyar kurumlarıdır. 2. Seçmen ve seçmen kütüklerinin hazırlanması. Seçmen bir seçimde oy kullanma hakkı olan kimseye denir. Her ülkenin yasalarıyla belirlediği kişiler seçimlerde oy kullanabilirler. Bir başka söyleyişle her ülke, ülke yönetimine katılabilecek ve yöneticileri seçebilecek kişileri bazı ölçütler ve sınırlamalar getirerek belirler. Çağımızda genellikle yaş sınırı, kısıtlık ve kamu hizmetlerinden yasaklı olma ölçütü kullanılır. Belli bir yaşa ulaşmış, hacir altında bulunmayan tüm yurttaşlar yapılacak seçimlerde oy kullanabilirler, yani seçmen olabilirler. 298 sayılı STH ve SK hakkındaki kanunun 6. maddesine göre seçimlerin ve halk oylamasının yapıldığı yılda ay ve gün hesabına bakılmaksızın 20 yaşına giren her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasanın 7. maddesi ise buna sınırlamalar getirmiş, silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrencilerin oy kullanmasını engellemiştir. 8. maddesinde de kısıtlı olanlar ile kamu hizmetlerinden yasaklı olanların seçmen olamayacakları belirtilmiştir. Seçmen kütükleri. 1877'den 1950 yılına kadar idarenin yönetim ve denetiminde, 1950 yılından itibaren idarenin yönetiminde ve yargının denetiminde, 298 sayılı seçmen kütüğü hakkında kanun ile de yargının yönetim ve denetiminde hazırlandı. Bu yasaya göre seçmen olan yurttaşları tek olarak tanımlayan ve seçmenin oturduğu yeri belirleyen bilgileri kapsayan bilgisayar ortamına seçmen kütüğü denilir. Seçmenlere ilişkin bilgilerin kaydedilerek depolandığı ve yeri geldikçe bunlardan çıkarılan bilgilerin listeler halinde çıkarılarak kullanıma sunulduğu ana kaynaktır seçmen kütükleri. Seçmen kütüklerinin hazırlanması için Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı olarak başkentte Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, ilçelerde de Seçmen Kütükleri Bürosu kurulmuştur. Seçmen kütüğü her 4 yılda bir yeniden düzenlenir, sürekli bilgi toplama ve her 2 yılda bir genel denetleme ile güncelleştirilir. Güncelleştirme, seçmen kütüğündeki bilgilerin yeni bilgilerle değiştirilmesi, düzeltilmesi ve tamamlanmasıdır. Seçmen kütüklerinin hazırlanabilmesi için her seçmene ilişkin veriler, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ana adı, baba adı, sürekli oturduğu konut ve bunun gibi yazım memurları tarafından forma geçirilir ve form seçmene imzalatılır. Yazım, görevlilerin insan oturan yerleri önceden planlandığı şekilde birer birer gezip seçmenleri görmeleri suretiyle yapılır. Yazım sırasında formlara yazılacak bilginin tespitinde resmi belgeler esas tutulur. Aynı seçim bölgesine ait föyler birleştirilip sıralanarak yanlışlıkların düzenlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla seçim bölgelerinde, yani muhtarlıklarda askıya çıkarılır. Buna muhtarlık askı listesi denir. Muhtarlık askı listesi her yıl Nisan ayının ilk pazartesi günü muhtarlıklarda askıya çıkarılır ve 2 hafta süreyle askıda kalır. Askı süresince seçmenler ve siyasi partiler tarafından yapılan denetlemeler sonucu yapılacak başvurulara dayanarak Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurullarınca karar alınarak düzeltmeler yapılır ve eksiklikler giderilir. Bu şekilde seçmen kütükleri kesin halini alır. Seçmen kütüklerinde kesinleşmiş mevcut bilgilere dayanılarak oy verme gününden 20 gün önce sandık seçmen listeleri hazırlanır ve oy verme gününden 30 gün önce ilgili ilçe seçim kurulu başkanlarına, onlar da oy verme gününden 20 gün önce muhtarlıklara ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına gönderir. Bu listelerde seçmen olarak yazılı olan yurttaşlar seçim günü oylarını kullanabilirler. Sandık seçmen listesinde yazılı olmayan seçmen oy veremez. Seçmen kütüğüne seçmen bir kez yazılır ve birden fazla oy kullanamaz. Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü her yıl sonuna göre kütüğünü ve bu kütükten elde edilmiş listenin bir suretini YSK başkanına teslim eder. Seçmen kütüğü suretleri Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nde kalır. 3. Aday ve adayın seçilmesi. Bir siyasi partiye mensup olsun ya da olmasın, seçilme yeterliliğine sahip olan kişilerden siyasal iktidar isteyen ve seçilmek üzere yetkili organlara başvuran ve yetkili organlarca seçenek olarak kamuoyuna resmen ilan edilen kişidir. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 10. maddesinde seçilme yeterliliğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu koşulları taşımayan kişiler milletvekilliğine aday olamazlar. Gerek siyasi partilerin tüzüklerinde belirttikleri yöntemlerle saptanacak siyasi partilerin listelerinde, gerekse bağımsız olarak aday olmak üzere yetkili organa yapılan başvurular ve geçici ilan ve itiraz süresi sonunda kesinleşen aday isimleri yetkili organ tarafından kesin aday olarak resmen açıklanır. İnceleme ve itiraz üzerine seçilme yeterliliği olmadığı anlaşılanlar yetkili organ Yüksek Seçim Kurulu tarafından listelerden çıkarılır. Şu kadar ki bir siyasi partinin listesinde yer alan adayların tespiti sırasında o partinin tüzük ve yönetmeliklerinde yazılı kurallara aykırı davranıldığından bahisle ilgili siyasi partinin üyesi olmayan kimseler tarafından itiraz edilemez. Parti adaylarının tespitinde siyasi partiler kanunu ve o siyasi partinin tüzük ve yönetmeliklerindeki hükümler uygulanır ve adaylar bu hükümlere göre saptanır. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun siyasi parti aday tespitlerinde de uygulanır. Tespit edilen ve Yüksek Seçim Kurulu'nca ilan edilen adaylardan seçim çevrelerinde yeterli oyu alanlar seçim kurullarınca seçildiklerine dair mazbatalarını aldıktan sonra milletin temsilen milletvekili olarak parlamentoya katılır. 4. Temsil. Temsil kurumu hakkında 2 ve 3. bölümde yeterince açıklama yapılmıştır. Burada temsil ile seçim sistemlerinin ilişkisi üzerinde duracağız. Seçim konusunda da 1. bölümde açıklama yapılmıştı. Burada söz konusu olan siyasal seçimdir. Nedir seçimin amacı? Demokratik toplumlarda bir başka deyişle kendi kendisini, kendisi için yöneten toplumlarda ülke ve nüfus ögelerinin birlikte toplanıp karar vermeye olanak tanımadığı durumlarda halkın kendi yapacağı yönetsel görevin yerine getirilmesi için içlerinden birilerini belirleyip görevlendirmektir amaç. Bu şekilde oluşan rejime temsili rejim diyoruz ve bunun en çok uygulanan biçimi de parlamenter demokrasidir. Temsili belirlemenin bir yol ve yöntemi olmalıdır ki anarşi doğmasın. İşte seçim sistemleri bu yol ve yöntemler bütünüdür. Halkın kendi adına görev yapmak üzere belirlediği bu kişiye temsilci ya da vekil denmektedir. Adı ne olursa olsun temsilcilerin görevi kendisini seçen kişilerin istenci doğrultusunda davranmaktır. Bildiri, konuşma ve davranışlarıyla seçilmeden önce bu taahhütlerde bulunmuştur. Halk ona güven duyduğu içindir ki diğerlerine yeylemiş ve temsilci yapmıştır. Temsil kurumu ve temsilcinin durumu konusundaki çeşitli görüşlere 1. bölümde değinmiştik. Temsili hükümet halkın siyasal erki doğrudan kendisi kullanamadığı bir hükümet biçimidir. Halk kendisine ait erki seçmiş olduğu temsilcileri aracılığıyla kullanır. Bu durumda temsili hükümet seçimli rejime denk düşer. Demokratik temsil oldukça kalabalık bir grup kişiye devredilmiştir. Bu nedenle de bir topluluk düzenidir. Seçilenler belli bir süre için seçilmiştir ve bu sürenin sonunda seçim otomatik olarak yenilenir. Temsil kurumunun üyeleri yetkilerini temsili vekalet gereği kendilerini seçenlerden bağımsız olarak kullanırlar. Seçim temsili düzenin esası olmaktadır. Kelime manasıyla demokrasi, egemen iktidarın oy pusulası vasıtasıyla istimalından başka bir şey değildir. Demokrasinin tarihsel gelişimine baktığımızda sınıflar arası sürtüşme ve kavgaların tarihiyle koşut olduğunu görürüz. Seçim bu sürtüşmenin şiddetinden arındırılmış yöntemlerden biridir. İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılması ve korunmasının da aracıdır. Zira otoriter yönetimlere izin vermez. Yönetenlerin denetlenmesi yollarından başlıcası da seçimdir. Çağdaş devlet bir bakıma kamu işlerinin sorumlu bir şekilde yönetilmesidir. Kamunun çıkarları kişisel çıkarların üstündedir. Yönetenlerin kamu çıkarını yönetip yönetmediğine halk karar verecektir. Buna da en etkin ve kesin biçimde seçimlerde belirtilebilir. Gerçek otoritenin yani meşru otoritenin kaynağı halktır. Yalnızca halkın kabul ve desteğine dayanır. Halkın isteği her türlü meşru iktidarın sihirli kaynağıdır. Halkın isteğini anlamak ve istencini ortaya koymasını sağlamak için düzenli aralıklarla seçim yapılır. Bu seçimlerde halk yeğlediklerini temsilci seçip kendi adına siyasal erki kullanma yetkisini verir. Halkın destek ve kabulüne mazhar olanlar seçim dönemince halkın temsilcisi olarak hükümet etme olanağını bulurlar. Siyasal erkin sahibi olurlar, yönetirler, yönlendirirler, denetlerler. Siyasal partiler çağımızda seçimin ve yönetime gelmenin aracıdır. Daha doğrusu başlangıçta öyleydi. İlk partiler başlıca görevleri adaylarının seçilmesini sağlamaktan ibaret olan salt seçim örgütleriydi. Seçim amaç, parti ise araçtı. Zamanla partiler adaylarının propagandasını yürütürken gitgide kendi parti propagandalarını da geliştirmişlerdir. Bunun aşırı ucunda durum tersine dönmüş, partiler seçimin kazanılmasında kullanılacak yerde, seçimler partinin gelişmesini sağlamakta kullanılmış, parti amaç seçim araç haline gelmiştir. Siyasal partiler kendi iç yapıları, seçim çevrelerinin genişliği, seçim sistemi, hukuksal etkenler, partilerin aday seçiminde kullandıkları yöntemler, tarihsel gelenekler ve genel düşünce tarzına göre aday tespitinde dolayısıyla temsilci seçiminde etkin olurlar. Bu etkinin derecesi etkenlerin durumuna göre çok az ya da çok yüksek olabilir. Bu etkenlerin içinde egemen öge partilerin iç yapısı ve seçim sistemidir. Klasik demokrasilerde asıl seçimlerden önce bir ön seçim yapılır ve burada parti sonradan seçmenlerin karşısına çıkacak olan adayları seçer. Aday gösterme her zaman ön seçimli olmaz. Başkaca yöntemler de uygulanır. Bu tip uygulamalarda aday gösterme parti içinde olup biten özel bir işlemdir. Üstelik çoğu zaman gizlidir. Çünkü partiler seçim çamaşırlarını ortalıkta yıkamaktan hoşlanmazlar. O nedenle otel lobilerini yeğlerler. Şu gerçeği kabul etmek gerekir ki seçilebilme hakkı olan her yurttaş aday olarak seçime katılabilirse de uygulamada bir parti tarafından desteklenmeyenlerin seçilme şansı hiç yoktur. Bazen partinin müdahalesi bir adayı yoktan var eder, onu zafere ve ikbale ulaştırır. Siyasal partilerin aday belirlemedeki etki derecesinin en önemli etkenlerinden birincisinin seçim sistemi olduğu da bir gerçekliktir. Demek ki gerçek bir temsile ve gerçek bir demokrasiye giden yol seçim sisteminden geçmektedir. 5. Seçim örgütlenmesi. Seçimle iktidarların belirlendiği demokratik ülkelerde de uzun süre seçimler yürütme organı tarafından düzenlenip yönetilmiştir. İktidarda bulunan siyasi partilerin ya da kişilerin iktidar olanaklarından yararlanarak ellerinde bulunan yürütme örgütünü etkileyerek seçimin kendi lehlerine sonuçlanması çabasına girdikleri sık görülen davranışlardandır. Hatta idare üzerinde seçimleri kendi lehlerine sonuçlandıracak bir baskı kurmuşlardır. Siyasi iktidara bağlı ve onun uzantısı olan yürütme siyasi baskıya en açık örgüttür. Zamanla siyasi partilerin gelişmesi, siyasi iktidarın seçim yoluyla el değiştirir olması, seçimlerin iktidara talip olmayan, iktidara talip olanlar karşısında bağımsız ve tarafsız, siyasi iktidarın yapısı dışında bir örgütlenmenin gözetim, yönetim ve denetiminde yapılmasını ve sonuçlandırılmasını zorunlu ve gerekli hale getirmiştir. Taraflar bu hakem rolüne en uygun düşen örgütlenmeyi bağımsız yargının şahsında bulmuşlardır. Uzun tarihsel birikimin sonucunda taraflar iktidarı ve muhalefetiyle seçimlerin yargı, gözetim, yönetim ve denetiminde yapılmasına ortam hazırlamışlardır. Bizde tek partili dönemin sonunda yapılan 1946 seçimlerinin arkasından muhalefetin 1946 seçimleri sonucu hakkında yaptığı çözümleme ve getirdiği savların başında gelen seçimin iktidar partisinin nüfuzu altında yapıldığı ve seçim örgütlerinin tarafsız olmadığı, yani demokratik ve tam güvenceli olmadığı, bu nedenle seçim yönetiminin tarafsızlığının sağlanması, seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için seçim düzeninin gözetim ve denetimi, seçim anlaşmazlıklarının çözümlenmesi görevinin yargıçlara bırakılmasıdır. 1950 seçimlerine kadar yürütmenin gözetim ve denetiminde yapılan seçimler, 16-2-1950 tarih ve 5545 sayılı milletvekilleri seçimleri kanunu ile yargının gözetim ve denetimine bırakılmıştır. 1950 seçimlerinden zamanımıza kadar bu işler yargının görevi olarak düzenlenmiş ve uygulanmıştır. A. Yürütmenin gözetim ve denetiminde seçim örgütlenmesi. 1. Meşrutiyetten 1950 seçimlerine kadar seçim yönetimi yürütmenin elinde kaldı. 1946 seçimlerine kadar uygulanan iki dereceli seçimin ilk uygulaması olan ve geçici bir yönetmeliğe göre yapılan 1877 seçimlerinde İstanbul ve çevresi dışında daha önce şehir ve kasaba halkınca seçilen idare meclisi üyeleri ikinci seçmen sayılmış ve milletvekillerini de onlar seçmişlerdir. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra yapılan 1908 seçimlerinde 20 Temmuz 1324, 1908 tarihli İntihab-ı Mebusan Kanunu uygulanmıştır. 1942 ve 1946 yıllarında yapılan seçim kanunları da seçim işlerinin yapılmasında bir değişiklik yapmamış, seçim yine idarenin gözetim ve denetimine bırakılmıştır. Gerek 1908 yılında gerekse 1942 ve 1946 yıllarında yapılan seçim kanunlarına göre seçmen kütüklerinin düzenlenmesi, dahiliye vekaleti, valilik, kaymakamlık, mutasarrıflıklar ve teftiş heyetleriyle onların gözetim ve denetiminde idari heyetleri, belediye meclisleri ve köy ihtiyar heyetleri tarafından yapılmıştır. Seçimlerde yine aynı organlar tarafından oluşturulan sandık kurulları ve teftiş heyetleri huzurunda gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet öncesinde seçmen kütüklerinin düzenlenmesinde hahamlar ve papazlara da görev verilmiştir. Kurullar idari görevlilerden oluşturulmuştur. Birinci ve ikinci seçmenler oylarını bu heyetler huzurunda kullanmış, oyların sayımı ve dökümü ve değerlendirilmesi bu heyetlerce yapılmıştır. Teftiş heyetleri belediye başkanlığında illerde il daimi encümeni ve başkanı, belediye meclisi, ilçelerde belediye meclisi üyeleri arasında seçilen üyelerden oluşurdu. Teftiş heyetinden bir üyenin hazır bulunduğu seçimlerde birinci seçmenlerce her bucaktan belirlenen sayıda iki seçmen seçilmiş, ikinci seçmenlerde teftiş heyetinin huzurunda adaylar için oy kullanmışlardır. Teftiş heyetince sayım ve döküm yapılarak tutanağa geçirilir ve bu tutanaklar vilayetlerde birleştirilerek en çok oy alanlar için milletvekili seçildiğine dair valinin başkanlığında toplanan teftiş heyetince mazbata düzenlenir. Mazbatasını alan vekiller meclise katılırlar. 1942 ve 46 tarihli milletvekilleri seçimi kanunları da seçim örgütlenmesine ilişkin olarak 1908 tarihli kanundan ayrı bir hüküm getirmemiştir. 1946 tarihli kanunda teftiş heyetlerinin adı seçim kurulları olarak değiştirilmiş, belediye başkanı başkanlığında oluşturulan seçim kurullarına siyasi parti ve meslek teşekkülleri temsilcileri de alınmıştır. Çok partili döneme geçirdikten sonra seçim örgütlenmesi, seçimin güvenceli olması ve tarafsız bir örgüt gözetim ve denetiminde yapılması amacıyla şiddetli bir muhalefet yürütülmüştür. Muhalefetin mücadelesi 1950 tarihli seçim kanunu ile sonuçlanmış ve amacına ulaşmıştır. B. Yargının gözetim ve denetiminde seçim örgütlenmesi. 16-2-1950 tarihli ve 5545 sayılı milletvekili seçimi kanunu ile seçim örgütlenmesinin niteliği değişmiş, seçim örgütlenmesi yargının gözetim ve denetimine bırakılmıştır. Bu yasanın 63, 64, 66 ve 67 maddeleri ile il ve ilçe seçim kurulları oluşturulmuş, kurul başkanlıklarına yargıçlar getirilmiştir. sandık kurullarının oluşturulmasında da ilçe seçim kurulları yetkili kılınmıştır. 17-2954 tarih ve 6272 sayılı kanunla getirilen değişikliklerle de Yüksek Seçim Kurulu oluşturulmuş ve yetkileri düzenlenerek 5545 sayılı yasaya eklenmiştir. 1961 yılında milletvekili seçimi kanunundan ayrılarak 26-4961 tarihli ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile seçim örgütlenmesi yeniden düzenlenmiş ve seçimlere ilişkin tüm görev ve yetkiler yargıya bırakılmıştır. Bu yasa bazı değişikliklerle bugüne kadar uygulanmıştır. 298 sayılı kanuna göre seçim örgütleri Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe kurulları ile sandık kurullarıdır. Seçmen kütüklerinin düzenlenmesi için Yüksek Seçim Kurullarına bağlı olarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü ve ilçelerde Seçmen Kütükleri Bürosu oluşturulmuştur. Bu yasa ile seçmenlerin yazımından seçim sonuçlarının mazbataya bağlanmasına kadar seçime ilişkin tüm görev ve yetkiler yargıya verilmiştir. Seçim işleri seçim kurullarınca yürütülür. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur. Yüksek Seçim Kurulu ile il seçim kurulları tamamıyla yargıçlardan oluşmuştur.